Ayrım 29.
Aklımdan bunlar geçiyor ama yapamayacağımı da çok iyi biliyorum. İtiraf etmediğim ki ben böyle yaşamaya alışmışım. Belki bütün bu belalar, acılar, üzüntüler tuhaf bir anlam katıyor yaşamıma. Sanırım bütün bunlardan gizli bir zevk alıyorum. Yoksa neden hala burada kalayım? Öyle değil mi? Kendime de defalarca sorduğum ama bir türlü yanıtını bulamadığım bir soru bu. Akşam üzeri merkezden ayrılırken çıkış kapısının orada canı görüyorum. Bitkin bir hali var. Omuzları çökmüş, ayaklarını sürüyerek yürüyor. Arkasından sesleniyorum. Sesimi duyup geriye bakıyor, gözleri endişe yüklü. Beni fark edince tedirginliğinden kurtuluyor. Siz miydiniz başkomiserim? Ben de yine bir şey çıktı sandım. Bu çocuk bütün gün burada mıydı? Daha yeni mi bırakıyorlar seni? Gülümsemeye çalışıyor ama altı davul gibi şişmiş dudaklarla biraz zor oluyor. Savcılıktan döndük. İfademde eksik bir şeyler varmış. Hay Allah, kusura bakma Can. Sen de zor saatler geçirdin. Hiç hattan almıyor. Öyle oldu başkomiserim. Artık geçmiş olmasını umuyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Eve mi gidiyorsun? İstersen bırakayım seni. Bir an duraksıyor. Eve gidiyorum ama biraz ters. Benim ev Sarıyer sırtlarında. Uzakmış gerçekten. Ama yapacak bir işim yok. Hem biraz sohbet ederim şu çocukla. Olsun, gideriz birlikte. Benim emektara yöneliyoruz. Arabanın başına gelince, arabanız bu mu başkomiserim diyor Can. Küçümsüyor mu, şaşırdı mı, hoşuna mı gitti? Bir gözü kapalı, burnu çizik, dudakları şiş olduğu için yüzündeki ifadenin ne olduğunu anlayamıyorum. Evet, benim gibi biraz yaşlıdır ama iş görür diyorum. Çok beğendim. Siz de eski eşyalarınızdan vazgeçemiyorsunuz demek. Yok, kınadığımı sanmayın sakın. Ben de öyleyim. Eski hiçbir eşyamı atamam. Yaşlandığımda evim çöple dolu olacak herhalde. Eski eşyalarıma bağlanıp kalma gibi bir saplantım yoktur. Ama yine de seviniyorum böyle düşündüğüne. Bizim emektarın kapısını açıp içeri buyur ediyorum. Zavallı çocuk yaşlı bir adam gibi ağrıyan belini tutarak oturuyor koltuğa. Kendisini toparlaması en az bir hafta alır. Ben de içeri girip direksiyonun başına geçiyorum. Arabayı çalıştırırken teşekkür ederim diyor Can. İçerisi soğuk olduğu için paltosuna sarınıp koltuğa büzülerek oturmuş. Önemli değil, ben de bir deniz havası almış olurum. Yanlış anladınız başkomiserim. Eve götürdüğünüz için de teşekkür ederim ama asıl beni cinayet suçundan kurtardığınız için teşekkür ederim. Siz olmasaydınız hala içeride olurdum. Bakın, o kadar da kötü değilmiş bizim meslek. Evgenya'nın dediği gibi mutlu ettiğimiz insanlar da var. Ben sadece görevimi yaptım diyerek emektarı hareket ettiriyorum. Ara sokaklardan kolayca sıyrılıp ana caddeye çıkıyoruz. Çile de o zaman başlıyor zaten. Ana cadde korkunç. Akşam trafiği bir kabus gibi çökmüş yolun üzerine. Bin pişman oluyorum Can'a götürürüm dediğime. Günün yorgunluğu da bastırıyor bir yandan. Ama artık çok geç. Çocuğu davet ettik bir kere. Arka arkaya sıralanan taşıtların arasında bizim emektarı güçlükle bir yer bulup adım adım ilerlemeye başlarken Can sessizliğini bozuyor. Katil o adammış değil mi? Yani Cengiz. Başımı çevirmeden yanıtlıyorum. Galiba. Galiba mı? Can'ın sesi gerginleşiyor. Gözlerimle gördüm içeri girdiğini. Usulca ona dönüyorum. Ama Mali'nin kafasını kılıçla keserken görmedin. Hayal kırıklığına uğramış birinin öfkesiyle. Yoksa adam masum mu diyorsunuz? Son derece sakin yanıtlıyorum. Öyle bir şey söylemedim. Sadece cinayet suçlaması ciddi bir ithamdır demek istiyorum. Cengiz'i boş yere suçladığımı mı düşünüyorsunuz? Evden çıkarken Malik amca sağdı. Sonra bu Cengiz içeri girdi. Ardından adamcağızın cesedini bulduk. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Haklısın. Ben de senin gibi düşünürdüm. Ama adamı mahkum ettirmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. Aslında epeyce malumat topladık hakkında. Mesela şu senin Yusuf abinin de iyi arkadaşıymış. Hani Timuçin diye bir arkadaşı vardı ya Yusuf'un. Sana da sormuştuk. Evet. Açık olan tek gözü yüzüme dikili. Ne olmuş Timuçin'e? İşte o Timuçin bizim Cengiz'miş. Ne? Yara bere içindeki sahilini dizine vuruyor. Tabii ya. Timuçin, Cengiz Han'ın öteki adı. Peki niye takma ad kullanıyormuş? Olanı biteni ona anlatmak gibi bir niyetim yok. Pis işleri varmış diye geçiştiriyorum. Amacım lafı şu sahte Yusuf'a getirmek. Hem takma ismi sadece Cengiz kullanmıyormuş. Şu senin Yusuf abinin de ismi sahteymiş. Yusuf abinin de mi? Tam o sırada arkamdaki arabanın sürücüsü ardı ardına kornaya basıyor. Adam haklı. Önümüzdeki lacivert Opel ilerlemiş, neredeyse 100 metrelik bir yol açılmış. Arabamı hareket ettirdikten sonra yanıtlıyorum Can'ın sorusunu. Evet, adamın gerçek ismi Selim. Üstelik Hristiyan filan da değil, bildiğin Müslüman. Müslüman mı? Müslüman ya. Sen nasıl inanabildin Hristiyan olduğuna? Öyle söyledi. Yalan söylediğini nereden bileyim? Tek gözü yüzüme dikili ama beni görmeden düşünüyor. Demek o yüzden Hristiyanlık hakkında fazla bilgim yok dedi. Kuşku uyandırmamak için. Ama ya bize anlattığı o rüya, Mor Gabriel? Adam Süryani değil ki, niye öyle bir rüya görsün? Vicdan azabından, suçluluk duygusundan. Çünkü Mor Gabriel manastırından çalınan bir kitabı satmaya çalışıyordu. Diatessaron. Diatessaron ya, yanılmıyorsam Yusuf bu kitabın ailesinden kaldığını söylemişti sana. Öyle demişti. Sen de buna inandın. Sesim manidar çıkınca açıklamaya çalışıyor. İnanmayıp ne yapacaktım? Yusuf abiyi, yani sahte Yusuf abiyi bana Malik amca getirmişti. Ona güvenirdim. Malik Yusuf hakkında ne anlattı sana? Fazla bir şey değil. İlk tanıştırdığında milliyetçi duygularının güçlü olduğunu söylemişti. Haklıydı, sonra ben de tanık oldum buna. Milliyetçilik, yani bir Süryani olarak mı? Bir Türk olarak, nasıl yani? Süryani kökenli biri olacaksın ve Türk milliyetçiliği yapacaksın. Peki buna şaşırmadın mı? Şaşırmadım çünkü Yusuf abi bu ülkede yaşayan Süryanilerin, Kürtlerin, Rumların, Ermenilerin hepsinin Türk olduğuna inanıyordu. Hoşlanmamış olmalısın bu durumdan. Anlamamış yüzüme bakıyor. Babanı, anneni bu milliyetçiler öldürmedi mi? Yanılmıyorum değil mi? Baban solcuydu. Ha, anladım diyor rahatlamış görünerek. Evet, babam solcuydu. Büyük olasılıkla solcu olduğu için öldürdüler onları. Ama o günler geride kaldı. Yusuf abi milliyetçi görüşlerini anlatırken aklıma bile gelmedi annemle babam. Bense karımın ve kızımın öldürülmelerini hiç unutamadım. Onları hatırlatacak en küçük bir ayrıntı bile dikkatimin o nokta üzerinde toplanmasına yol açıyor. Yüzlerce kez düşünmüş olmama, yüzlerce kez bir sonuca ulaşmamış olmama rağmen, yüzlerce kez karımın ve kızımın öldürülmesini düşünürken buluyorum kendimi. Can nasıl böyle umursamaz olabiliyor? Belki anne babası öldürüldüğünde yaşının küçük olmasından, olayların sıcaklığını hissedememesinden. 9 yaşındaymış o zamanlar. Aslında 9 yaşında bir çocuk çok da küçük sayılmaz ama belki beyni unutmayı seçmiştir, bir tür savunma mekanizması. Baksanıza, olanları doğru dürüst hatırlayamıyor bile. Can ne düşündüğümden habersiz anlatmayı sürdürüyor. Ama Yusuf abi ne zaman milliyetçilikten konuşacak olsa bu görüşlerin artık geçerli olmadıklarını düşünürdüm. Çünkü artık dünya egemenliği ulusların ya da ulusal şirketlerin değil, çok uluslu şirketlerin elinde. Onların derdi ise dünyayı herhangi bir ulusun önünde diz çöktürmekten çok kendi sömürü düzenlerini sürdürmek. Artık bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. Kanlı çarpışmalar da dahil bütün senaryolar bu amaçla yazılıyor. Peki Türk milliyetçiliği hakkında ne düşünüyorsun? Birden gerginleşiyor, tek gözü benden uzaklaşarak yola bakıyor. Lacivert Opel yine ilerledi başkomiserim. Ben yeniden önümüzdeki arabaya yaklaşırken aslında bağımsız bir Türk milliyetçiliğinden söz etmek zor diye açıklıyor Can. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Türk milliyetçileri Amerika'nın uyguladığı politikaların ülke içindeki uzantıları oldular. Bu devletle onun istihbarat örgütleriyle yakın bağları sürdü hep. Amerikan gizli servisleri hem Türkiye içi operasyonlarda hem yurt dışında kullandı onları. Ama sadece sivil Türk milliyetçilerini değil, aynı zamanda orduyu da açıkça kullandı. Emekli bir general geçenlerde Özel Harp Dairesi adındaki teşkilatın giderlerinin uzun yıllar Amerika tarafından karşılandığını açıkladı. Türk milliyetçilerinin Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla, Ergenekon, işte adına ne denirse bu türden örgütlerle birlikte çalıştığı artık bir sır değil. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türk milliyetçileri büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü Amerika'nın onlara gereksinimi azalmıştı. Antikomünizm üzerine kurulu stratejilerini şimdi güya anti-Amerikan bir temele oturtmaya çalışıyorlar ama geçmişlerindeki bağımlılık ilişkileriyle bunu yapabilmeleri çok zor. Artık devlete yaslanmış durumdalar. Devlete değil de devletin içindeki kimi gruplara. Şimdilerde güya ülkenin bölünmemesini, ayrılmak isteyen Kürtlere karşı toprak bütünlüğünü savunarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Başarısız olduklarını söylemek de zor ama varlık nedenleri Kürtlerin silahlı eylemleri. Evet, bir paradoks belki başkomiserim ama Kürt milliyetçilerinin eylemleri fanatik Türk milliyetçilerini güçlendiriyor. Güneydoğu'da silahlı eylemler sona erdiğinde Türk milliyetçiliği marjinal bir grup olarak kalmaya mahkum. İlginç görüşlerim var diye mırıldanıyorum. Bu konularda da epey bilgilisin anlaşılan. Yok, o kadar değil ama görünen köy kılavuz istemez. Ülkenizden, dünyadan biraz haberdarsanız böyle olduğunu anlarsınız. Bir süre suskun kalarak yola bakıyor. Söylediklerinin eksik kaldığını düşünmüş olacak ki yeniden başlıyor söze. Bunları söylediğime bakıp da politikadan hoşlandığımı sanmayın başkomiserim. Tarihi politikadan daha çok severim. Mesela şu ulus devlet dedikleri şey ne bir doğa yasası ne de Tanrı'nın emri. Ulus devletlerin kurulması şunun şurasında birkaç yüzyıllık bir mesele. Muhtemelen birkaç yüzyıl sonra da ortadan kalkacak. Beni asıl ilgilendiren kültür, özellikle de bu topraklardaki tarihsel kültür. Öyle zengin, öyle derin, öyle çok ki. Yıkılmış şehirlerden, sadece sütunları kalmış saraylardan, batılıların yağmaladığı tapınaklardan, yani antik kalıntılardan söz etmiyorum. Hala içimizde yaşayan, günlük davranışlarımızı belirleyen, eski kültürleri vazgeçemediğimiz alışkanlıklarından bahsediyorum. Durum böyleyken kendimizi sadece İslam'la, sadece Türklükle sınırlamak biraz yanlış olmuyor mu? Ama öyleyiz can. Bu ülkenin çoğunluğu Türk, daha da büyük çoğunluğu Müslüman. Buna hiçbir itirazım yok. Zaten öyle. Ama bu topraklarda Türklerden önce de pek çok kavim yaşadı. Hititler, Bizanslılar, Osmanlılar. Evet, Osmanlılar, çünkü onların mirasını bile doğru dürüst sahiplenemedik. Bu topraklarda Müslümanlıktan önce de pek çok dine inanıldı. Paganlık, Yahudilik, Hristiyanlık. Ve bizim ulusumuz, dinimiz farklı da olsa bizden önce yaşayanların birçok alışkanlığını kendimize miras edindik. Onların kurduğu şehirlerde yaşamayı sürdürüyoruz. Onların içtiği sulardan içiyoruz. Onların ekip biçtiği toprakları ekip biçiyoruz. Geleneklerini devam ettiriyoruz. Doğal olanı da bu. Ama hala Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bizden önce kültürleri görmezden geliyoruz. Oysa bu yanlış. Bugün Türkiye'de kim ne kadar Türk, kim ne kadar Ermeni, kim ne kadar Kürt, kim ne kadar Rum, kim ne kadar Süryani, bunu ayırt etmek mümkün mü? Ayrıca böyle bir şeyi niye yapalım? Ama bu sözleri söylediğim için beni taşa tutacak yüz binlerce fanatik insan yaşıyor bu ülkede. Hayatlarının anlamını sadece ulusal kimlikte ya da dinde bulan insanlar, bunun için can almaktan, can vermekten çekinmeyen insanlar. Aslında ne aşırı milliyetçilerden hoşlanırım ne de fanatik dincilerden. Ama canın konuşmasındaki bir şey beni rahatsız ediyor. Dayanamayıp soruyorum. Peki senin yaşamın anlamı ne? Gülmeye çalışıyor, beceremeyince tek gözünde buruk bir ifadeyle açıklamayı seçiyor. Benim yaşamımın bir anlamı yok başkomiserim. Bir zamanlar vardı. Önce Hristiyanlığa merak sarmıştım. İnançlı bir Hristiyan olmasam bile ilahiyat konusunda bilgili bir akademisyen olacaktım. Ama aklım buna izin vermedi. O kadar çok soru sordu ki kendime anlam olarak seçtiğim din delik deşik oldu. Sonra Batı uygarlığı ilgimi çekti. Felsefe, bilim, bunlar üzerinde yükselen ideoloji. Ama yine şu kahrolası aklım beni rahat bırakmadı. Her şey yolunda giderken gözlerim görülmemesi gereken şeyi gördü. Yalnız, yabancılaşmış ve mutsuz insanı. Türkiye'ye bu yüzden döndüm. Umudun batıda olmadığını anladığım için. Hemen sokuşturuyorum lafı. Şu İtalyan kızın adı Alessandra'ydı değil mi? Hani şu İslam felsefesi uzmanı, keçi sakallı Amerikalı profesörle kaçan. Evet, Alessandra. Kuşkusuz onun beni bırakmasının da etkisi olmuştur diyor esprime katılarak. Böyle olaylar da etkiliyor insanın dünyaya bakışını. O ya da bu nedenle Türkiye'ye döndüm. Ama burada da bir anlam bulamadım kendime. Belki entel bunalımı diyeceksiniz. Aydın kaprisi. Muhtemelen bunda haklısınız da. Benim gibiler çoğu zaman günlük hayatla bağlarını koparıyorlar. Bir tür düşünce dünyası, hatta hayal aleminde yaşıyorlar. Hem de hiç olmayacak hayallerin dünyasında. Ama bu ülkede çok acımasız başkomiserim. Bu topraklar çok sert. Bu toprakların insanları çok hoyrat. Bu ülke gerçekten çok acımasız be başkomiserim. Yüzüne bakıyorum. Yara yerleri o kadar taze ki ne diyeceğimi bilemiyorum. 30. Benim için arkadaşlık kutsaldır. Vatan gibi, bayrak gibi. Can'ın evine vardığımızda vakit akşam oluyor. Yolda epeyce oyalanmışız demek. Sarıyer tepelerinde büyükçe bir arsanın içinde iki katlı bir binanın üst katında oturuyor Can. Arsanın içinden eve toprak bir yol uzanıyor. Binanın önünde bir takım karaltılar görüyorum. İnsan silüetleri gibi. Başımla karanlıktaki görüntüleri işaret ediyorum. Alt kattaki komşuların bahçeye çıkmış galiba. Gülüyor Can. Alt katta kimse oturmuyor başkomiserim. Dupleks bir ev burası. Aşağısı benim heykel atölyem. Gördüklerinizde yaptığım heykeller. Doğru ya, bahsetmiştin. Resme, heykele merakım var demiştin. Ama bu kadar olduğunu sanmıyordum. Engin gönüllü bir tavırla yanıtlıyor. Amatörce bir uğraş. Benimki sadece bir heves. Hiçbir iddiam yok. İddiam yok diyor ama farlarının ışığında görünen heykeller öyle amatörce yapılmışa benzemiyor. Beyaz, siyah, metal renkli bir düzineye yakın heykel bu bakımsız arsaya adeta bir müze görünümü kazandırıyor. Heykellerin hemen arkasında evin önünde eski model yeşil renkli bir Volkswagen var. Vosvos da senin mi? Benim, İtalya'dan döndüğüm sene almıştım. Canı isterse çalışır, istemezse çalışmaz. Elimle benim emektarın direksiyonuna vuruyorum usulca. Bizim ihtiyar gibi desene. Evet, söyledim ya başkomiserim. Eski eşyalarımı atamıyorum. Emektarı Volkswagen'in arkasında durduruyorum. Buyurun bir çayımı için başkomiserim diyor Can arabadan inerken. Karnınız açsa size güzel bir omlet yaparım ya da bolognese soslu bir makarna. Aslında karnım çok aç ama değil yemek yapmak, parmağını oynattığında bile canı yanan bu çocuğa eziyet veremem şimdi. Sağ ol Can. Başka zaman inşallah. Yorgunsun, git dinlen. Güzel bir uyku çek. Sonra yeriz bolognese soslu makarnanı. Bakın, söz verdiniz başkomiserim. Sonra bekliyorum makarnaya. Der ki Zeynep Hanım'la Ali Komiser de gelir. Zeynep Hanım derken sesinde hiçbir ima yok. O kadar doğal ki. Demek kızı asılıyor diye düşünürken yanılmışım. Zaten Can asılıyor diye düşünmedim ki, Zeynep aşık oluyor diye kaygılandım. Ama öyle bir durum da yokmuş. Ali ile Zeynep yine kedi köpek gibi didişerek kendilerince flört etmeye başladılar bile. Vedalaşıp arabamı çıkarırken farların ışığında görünüp kaybolan heykellerin arasından bir karaltı tüylerimi diken diken ediyor. Sanki mali görmüş gibi oluyorum. Hemen frene basıp duruyorum. Atölyesinin önünden bana el sallayan Can da şaşırmış arabaya yaklaşıyor. El frenini çekip arabadan iniyorum. İner inmez birebir boyutlarında mali'nin heykeli karşılıyor beni. Aziz Pavlus'un heykeli diyor yanıma gelen Can. Tahmin edebileceğiniz gibi Malik amcayı model olarak kullanmıştım. Malik amca Tarsus'a yetkililerle görüşmeye gidecekti. Heykeli orada sergilemeleri için. Kabul etmezler demiştim, dinlememişti. Niye canım? Aziz Pavlus doğu toprakların çocuğu değil mi? Merak etme, ben onları ikna ederim demişti. Olmadı işte. Tek gözü heykelde adeta kendi kendine mırıldanır gibi. Tuhaf değil mi başkomiserim? Olaylar nasıl gelişirse gelişsin sonuçta Malik amca inandığı gibi öldü. karanlıkta ışıldayan tek gözünü bana dikiyor. Tıpkı Pavlus gibi. O kılıç gerçekten de Pavlus'un başını kesen kılıç mıydı bilmiyorum ama Malik amca da aynı biçimde can verdi. Alaycı bir ifadeyle bakıyorum. Hayrola Can, ne oldu senin şu kuşkucu agnostizmine? Agnostizm yerinde duruyor da başkomiserim. Hayat bazen kafasını karıştırıyor insanın. İyi ki karıştırıyor. Yoksa dünya çok sıkıcı bir yer olurdu. Bunları söylerken gözlerim Pavlus'un arkasındaki başka bir heykele kayıyor. Bu İsa olmalı. Uzun saçlı, iri gözlü, masum yüzlü peygamber. Ama görmeye alıştığımız dinsel resimlerden oldukça farklı bir hava vermiş heykele Can. İsa bir hippiye benziyor. Papatyalardan oluşturulmuş bir bant geniş alnını çevreliyor. Yakasız tek parça giysisi dizlerine kadar uzanıyor. Giysisinin sol tarafında tam kalbin üzerinde bir barış işareti yer alıyor. İsa'nın ince uzun parmaklarının arasında dört yapraklı yonca şeklinde yapılmış bir haç var. İsa ha diye mırıldanıyorum hayranlıkla. Bunu kimin için yaptın? Kimse için değil, içimden öyle geldi. Güzel, vallahi çok yeteneklisin Can, aferin sana. Teşekkür ederim başkomiserim. Dönüş yolu da en az gidiş kadar korkunç. Maslak'tan sonra güzergahımı değiştiriyorum. Çevre yolundan Eyüp'e inip oradan geçiyorum Balat'a. Yine de bir saatimi alıyor. Yolda Can'ın söylediklerini düşünüyorum. Özellikle de şu yaşamın anlamıyla ilgili soruma verdiği cevabı. Benim yaşamımın anlamı yok demişti. Açık yüreklice bir cevap. Aynı soruyu bana sorsalar ne söylerdim acaba? Aslında benim de yaşamımın bir anlamı yok. Bir zamanlar vardı. Mesleğime inanırdım. Adalete. Saf adaletin var olduğunu sanırdım. Evet, bir zamanlar ben yeryüzünde ne kadar kötülük varsa önleyeceğime, ne kadar suçlu varsa hepsiyle başa çıkacağıma inanırdım. Ama boyumun ölçüsünü aldım. Hayat öğretti bana. Hayat acıyla, kederle, kanla öğretti bana. Yoruldum artık, çok yoruldum. Yalnızca bedenim değil, aklım da yoruldu. İdeallerim, tutkularım, duygularım, beni ben yapan ne varsa hepsi yoruldu. Artık ne kendime, ne devlete, ne teşkilata, ne de insanlara inanabiliyorum. İnanmamak istediğimden değil, onca yaşanan olaydan sonra inanma duygumu yitirdiğimden. Emektarı evin önüne park eder etmez kapağı bizim Tekirdağlı Arif'in lokantasına atıyorum. Arif yok. Karısı hastaymış, erken gitmiş. Oğlu Fikret karşılıyor beni. Babası kadar işi bilmese de saygıda kusur etmiyor. Musakka, pilav, yanında salatayla doyuruyoruz karnımızı. Yemekler güzel de kahve berbat. Fikret hiç anlamıyor kahve pişirmekten. Ne yapalım kısmet. Kahvenin yarısını içip kalkıyorum. Yeniden evin sokağına girdiğimde bir an gözlerim oturma odamın penceresine kayıyor. Evliliğimizin ilk günlerinde merkezden çıktığımda geliyorum diye arardım karımı. Beni bu pencerenin önünde beklerdi. Sofra kurulmuş olurdu, radyoda bir şarkı çalardı. Belki Müzeyyen, belki Hamiyet, belki Zeki Müren söylerdi. Hep böyle olmazdı herhalde ama nedense hep bu anı canlanıyor kafamda. O günlerden kalan en belirgin anı bu demek. Karım Güzide'yi hatırlayınca Evgenya geliyor aklıma. Onu da hala arayamadım. Vakit bulamadığımdan değil, aklımı toparlayamadığımdan, ona tam olarak ne söyleyeceğimi bilemediğimden. Kıraathanesinin önünden geçerken Tevfi'ye yakalanıyorum. İçeri gel diye tutturuyor. Balıkçı Necmi ile kebapçı Fettah'ın tavla maçı varmış. Kaybeden masadakileri meyhaneye götürecekmiş. Başka zaman olsa zevkle katılırdım. Çok eğlenceli olur bunların atışması. Ama şu anda ne mavra kaldıracak kafa var bende, ne de dakikalarca kahvede oturacak güç. Tevfik'in elinden kurtulup başka kimseye yakalanmamak için hızlı adımlarla evin yolunu tutuyorum.